Ayrım 6.
Faruk başını salladı. Siz beni Anadolu'ya yollayın. Sen bilirsin. Sarışın çelimsiz genç bir sivil saygıyla yaklaştı. İyi akşamlar. Ekrem tanıttı. Muhabere teğmeni İhsan. Görünüşüne bakma ha. Yaman delikanlıdır. İstanbul'daki subaylar mütarekeden sonra Anadolu'ya yardım için kendiliklerinden çeşitli gizli örgütler kurmuşlardı. Teğmen İhsan da savaş bitip Libya'daki görevinden İstanbul'a dönünce, daha kuruluş aşamasındayken Yüzbaşı Neşet Boran'ın kurduğu örgüte katılmış, bu küçük örgüt İmalat-ı Harbiye ve Yavuz grupları ile birleşerek genişlemiş, güçlenmiş ve Muharip adını almıştı. Daha başka örgütler de vardı. Ama Ankara'nın en güvendiği kuruluş Muharip örgütüydü. Anadolu'ya geçecek subaylar hakkında inceleme yapmak ve temiz belgesi vermek yetkisi bu örgüte aitti. Faruk gülümsedi. Mühendis Teğmen'in yamanlıkla en ufak bir ilgisi bile yoktu. Pembe yanaklı, anasının kuzusu bir İstanbulluydu. Ekrem Bey sesini daha da alçaltarak bir şey düşünebildin mi diye sordu. İhsan evet efendim dedi ve Selimiye kışlasında bulunan telsiz cihazlarını kaçırmak için tasarladığı planı bir solukta anlattı. Faruk dayanamadı, gürültüyle güldü. Bacaksız Teğmen sahiden yamandı galiba, o da heveslendi. Nalıncı yokuşundaki türbenin sandukası altına iki tane ağır makineli tüfek saklamıştık. Bu tüfekleri İngilizlere selamlata selamlata caddelerden geçirip de öcümü almazsam yazıklar olsun bana. Mustafa Kemal Paşa'nın sözünü hiç kesmeden dinlediği Bekir Sami Kunduk açıklamasının sonuna gelmişti. Paşa Hazretleri dedi, arz ettiğim sebeplerle bütün sorumluluğu üzerime alarak anlaşmaları arkadaşlara haber vermeden ben yaptım ve imzaladım. Hiçbiri memleketin yüksek çıkarlarına aykırı değildir. Fransızlarla yaptığım anlaşma yüzünden mecliste ağır eleştiriler yapıldığını öğrendim ve çok üzüldüm. Aleyhte konuşan arkadaşların duygusal davrandıklarını sanıyorum. Yaptığım anlaşmaları mecliste savunmaya ve yararlı olduklarını ispat etmeye hazırım. Çünkü üçü de uygar memleketlerle yeniden ilişki kurmamızı amaçlıyor. İstasyona gümbürtüyle giren bir tren Bekir Sami Bey'in konuşmasını ikiye böldü. Bekir Sami Bey bakışlarını halının karışık desenlerinde dolaştırarak konuşmasını tamamladı. Girişimde bulunmadan önce çok düşündüm paşam. Bu savaşı sürdürürsek bir gün mutlaka bir felakete uğrayacağız. Çok feci durumlara düşeceğiz. Esir ve zelil olacağız. Bunun için bir an önce barış yapmak zorundayız. Bu sözleşmelerle barış yolunu açtığımı sanıyorum. Eğer reddedilirse hepimiz tarih ve millet önünde sorumlu oluruz. Sustu. Bitti mi? Evet efendim. Sizi sükunetle dinledim. Teşekkür ederim. Şimdi de siz beni sükunetle dinleyeceksiniz. Emredersiniz. Mustafa Kemal Paşa sigarasını bastıra bastıra söndürdü. Bu dava benim kişisel davam değil. Geçen yıl meclisin açılışından önce hatırlarsınız, siz yakın arkadaşlarımı toplamış, milli mücadeleyi engellemek isteyenler benim maceracı olduğumu iddia ediyorlar. Bu kutsal davaya zarar vermemek için görevimi bir arkadaşa devretmek, bir kenara çekilerek unutulmak istiyorum demiştim. Doğru mu Bekir Sami Bey efendi? Evet efendim. Ama sizler itiraz ettiniz, isyan ettiniz, görevde kalmam için ısrar ettiniz. Doğru mu beyefendi? Evet paşam. Ben de bunun üzerine göreve devam ettim. Bin zorlukla meclisi toplamayı başardık. Meclis büyüklüğüne yakışır bir azimle davaya sahip çıktı ve uygar dünyadan çok basit bir şey istedi. Hür ve bağımsız yaşamak. Doğru mu? Doğru. Mustafa Kemal Paşa, ben askerim dedi. Savaşın ne olduğunu hepinizden iyi bilirim. Zorunlu değilse savaş cinayettir. Ben de elbette barıştan yanayım. Çünkü yüzlerce yıllık yaralarımızı ancak barışla sarabiliriz. Ama galip devletler hür ve bağımsız yaşama hakkımızı kabul etmiyorlar. Kabul edeceklerini gösteren en ufak bir belirti de yok. Ayağa kalktı, sesi iyice acılaşmıştı. Geliniz. Hızla pencereye yürüdü, perdeyi yırtar gibi açtı. Lütfen bakınız, bu tren az önce Eskişehir'den geldi. Vatanına kan borcunu ödeyen gazileri getirdi. Bekir Sami Bey pencereden dışarı göz attı. Acemi askerler kaba tahta sedyelerde yatan ağır yaralıları hiç konuşmadan yük vagonlarını alıp Cebeci Hastanesi'ne götürmek için istasyon önünde bekleyen araba ve kağnılara taşıyorlardı. Biraz sonra da şimdi yaralı arkadaşlarını taşıyan şu gencecik askerleri alıp cepheye götürecek. Bu insafsız ve vahşi savaşı kendi vatanında garip dolaşan bu mazlum millet mi başlattı beyefendi? Bekir Sami Bey hayır efendim diye mırıldandı. Üzerine kinle, entrikayla, ateşle gelen dış düşmanlara ve içerideki hainlere ve gafillere karşı namusunu ve vatanını savunmaktan başka ne yapıyor? Biz bu zavallı milletin maddi ve manevi haklarını sırf lütuflarını kazanmak için yabancılara nasıl bağışlayabiliriz? Asıl o zaman tarih ve millet önünde sorumlu olmaz mıyız? Kendimizi kurtarmak için geleceklerini satarsak bu insanlar ileride hepimize lanetlanmazlar mı? Bekir Sami Bey pencereden istasyona bakıyordu hala. Bir asker kucağında küçük bir çocukla vagondan aşağı atladı. Çocuğu yerde bekleyen askerin kollarına bıraktı. Bir başka yaralıyı getirmek için tekrar vagona girdi. Bekir Sami Bey birden gözlerinin dolmasına engel olamadı. Çocuk sandığı şeyin iki bacağı da kökünden kesilmiş genç bir subay olduğunu fark etmişti. İmzaladığınız anlaşmaları misak-ı milliye aykırı oldukları için reddetmesi tavsiyesiyle hükümete götüreceğim. Kişisel dostluğumuz elbette sürecektir. Ama hükümetle arkadaşlık etmemize artık imkan kalmadığını sizin de teslim edeceğinizi sanıyorum. Bekir Sami Bey, Mustafa Kemal Paşa'nı eleştirmekle yetinerek genel eğilime boyun eğeceğini ümit etmekteydi. Bu kesin tepki karşısında çıplak kalmış gibi titredi. Lloyd George ile 4 Mart günü yaptığı özel görüşmenin tutanağını göstermekten caydı. Çünkü o gün Lloyd George'a Moskova'daki Türk kurulu İngiliz emperyalizmine karşı direnebilmek amacıyla Sovyetlerle anlaşabilmek için çırpınırken, Sovyetlere karşı bir Kafkas Birliği kurulması için işbirliği teklif etmiş ve İngiliz Başbakanının takdirini kazanmıştı. Lloyd George'un bu görüşmeyi gizli tutacağını sanıyordu. Oysa İngiliz Başbakanı bu teklifi Türk-Sovyet yakınlaşmasını bozmak için el altından ve hiç vakit kaybetmeden Sovyetlere duyurmuştu bile. İhsan Telsiz Deposu'nun komutanı Yüzbaşı Hikmet ve yardımcısı Üsteğmen Hakkı Petek ile akşamüstü Üsküdar'da bir muhallebicide buluştu. İhsan'ın tahmini doğru çıkmıştı. Depodaki malzemeler arasında savaşın bitmesine yakın Almanya'dan gönderilmiş ve hiç kullanılmamış 10 wattlık 6 telefunken dağ telsizi ile kamyonlara monte edilmiş sahra telsizleri vardı. İhsan hepsini kaçırmayı düşünüyorum dedi. Hikmet Toy Teğmen'e ters ters baktı. Anlaşılan gizli örgütü gözünde boşuna büyütmüştü. Üsteğmen Hakkı niyeti olmadığı halde lafa karıştı. Yahu siz bizim boş durduğumuzu mu sanıyorsunuz yoksa? Bunun için biz de çok kafa patlattık ama hiçbir çare bulamadık. Her yan İngiliz denetimi altında, kuş uçurtmuyor adamlar. Depoların ve telsiz arabalarının kapıları da mühürlü. Teğmen yalnız toy değil inatçıydı da. Zarar yok dedi. Selimiye'de bir sıhhiye birliği olacaktı. Hala duruyor mu? Evet, niye sordun? Çünkü iş o birliğin doktor komutanına bağlı. Hakkı'nın yüzü iyice karardı. Öylesi hiç ümit yok. Suratsız, laf anlamaz doktorun biridir. Olsun, yarın Selimiye'ye gelsen beni tanıştırır mısınız? Üsteğmen Hakkı boynunu büktü. Bu çocukla tartışmayı sürdürmenin bir anlamı yoktu. Gel. Yüzbaşı Hikmet bu konuşmadan sıkılmıştı. İhsan'a azarlar gibi. Haydi ye de kalkalım dedi. İhsan daha dokunmadı. Keşkülden bir kaşık aldı. Ağzına götürdü. Vitrinden içeri imrenerek bakan iki çocukla göz göze gelince utandı. Kaşığı tabağın kenarına bıraktı. Kalktılar. Onlar kalkarken Embros gazetesinin savaş muhabiri İlya Vuteriadu ile 3. Yunan tümeni komutanı General Trikupis de Bursa'da Anadolu Oteli'nin yemek salonunda sofraya oturuyorlardı. Trikupis siyaset dışında kalabilen ender komutanlardan biriydi. Uçları yukarı kıvrık, siyah bıyıklı, ciddi yüzlü, uzunca boylu, güven veren bir askerdi. Zafer için yetiştirilmiş her asker gibi yenilgiden çok rahatsız olmuştu. Yemek boyunca havadan sudan konuşmaya özendi ama sonunda söz yine savaşa geldi. Vutieridu, ordunun Anadolu'dan geri çekileceğinden korkuyordu. Trikupis, hayır İlya dedi, asıl savaş şimdi başlıyor. Bu savaş için bütün gücümüzü ortaya koymak zorundayız. Zira sonunda iki yandan biri mahvolacak. Teğmen İhsan Aksoley, ertesi sabah Haydarpaşa Hastanesi'ne uğradıktan sonra Selimiye'ye geldi. Nizamiye kapısı İngilizlerin denetimi altındaydı. Zorlukla izin alabildi. Nöbetçi subay yanına bir de İngilizleri kattı. Dev Selimiye kışlasının Haydarpaşa'ya bakan kısmında iskelet halindeki birkaç küçük Türk birliğiyle esir kamplarından parça parça İstanbul'a taşınan askerler kalıyorlardı. Kışlanın karşı kısmı ise iç savaşta Sovyet birliklerine yenilerek Rusya'dan kaçan General Wrangel ordusunun döküntülerine ayrılmıştı. Namlu ağızlarına meşin kılıflar geçirilmiş pırıl pırıl İngiliz toplarının ve kamyonlarının düzenle sıralandığı geniş avludan geçip binaya girdiler. Koridorlarda İngilizce uyarı levhaları vardı. Yüzbaşı Hikmet, Üsteğmen Hakkı ve kısa boylu suratsız doktor İhsan'ı bekliyorlardı. Hikmet atıldı. Ziyaret için kaç dakika verdiler? 15 dakika. Öyleyse acele edelim. Tanıştırdı. Binbaşım bu delikanlı Teğmen İhsan. Doktor Hasan azarladı. Merasimi bırak. İhsan'a döndü. Ne istiyorsun? Buradaki askerlerimizden biri hastalanırsa hastaneye siz sevk ediyorsunuz değil mi? Evet ama sana ne? Nasıl sevk ediyorsunuz? Doktorun yüzü morarmaya başladı. Allah Allah, adam beni sorguya çekiyor, yazıyorum gidiyor. İngiliz komutan onaylamadan mı? O onaylamadan burada yaprak bile kımıldamaz. Yüzbaşıya bu ne şaşkaloz adam diye homurdandı. İhsan duymazlıktan geldi. Binbaşım, siz her gün birkaç askeri veba veya kolera şüphesiyle hastaneye sevk etseniz ne olur? Ne olacak, kıyamet kopar. Birden ayıldı. Yoksa senin niyeti bulaşıcı hastalık korkusuyla İngilizleri Selimiye'den kaçırtmak mı? Evet, buraya gelmeden başhekimle konuştum. Haydarpaşa Hastanesi istediğimiz gibi rapor verecek. Doktor gözlerini kıstı. Sonra da depolarda ne var ne yok toparlayıp Anadolu'ya mı yollayacaksınız? Hikmet'le Hakkı korkuyla bakıştılar. Haydarpaşa başhekimi Ziya Bey'den doktor hakkında bilgi almış olduğu için İhsan sükunetle, evet efendim dedi, yardımcı olmak istemez misiniz? Doktor infilak etti. Bir de soruyor sersem, elbette isterim. elini alnına vurdu. Allah kahretsin, bu kadar basit bir hile neden daha önce benim aklıma gelmedi? Bir hafta sonra burada bir tek İngiliz kalırsa yuh olsun bana, hazırlığınızı yapın. Odadan kapıyı gümleterek çıktı. Hikmet'le Hakkı sevinç içinde Teğmen'e sarıldılar. Oldu, daha 10 dakikamız var, otur da çay içelim. Ankara'ya gelmesi için Kızılay aracılığı ile Mustafa Kemal'den çağrı alan Yakup Kadri heyecan içindeydi. Ciğerlerinden rahatsız olduğundan büyük savaş sırasında 3 yıl İsviçre'de tedavi görmüş, 2 yıl önce İstanbul'a gelmişti. Daha o zaman İstanbul'un onur ve ümit kırıcı havasına dayanamayarak hemen Anadolu'ya geçmek istemişti ama Mustafa Kemal yazılarıyla milli mücadeleyi desteklemesinin daha yararlı olacağını bildirdiği için İstanbul'da kalmıştı. Yazar Abidin Daver, çetin yolculuğun ve Ankara'daki ilkel şartların sağlığını sarsacağını düşünerek şefkatle gidecek misin diye sordu. Yakup Kadri coştu. Elbette, Ankara'da ne Yunan takkesi var, ne İngiliz kepi, ne Fransız kasketi, ne İtalyan şapkası, ne sansür, ne de zindan. Ciğerlerimi temiz havayla doldurmak istiyorum. İdare memuru Mahmut, Kızılay'dan istediğimiz bilgi geldi diye sevinçle içeri girdi. İstanbul halkından kuruş kuruş 155 bin lira toplanmış. Odadakiler doğruldular. İnanılmaz bir sonuç bu. Evet efendim, bu hesaba göre İstanbul halkının büyük çoğunluğu Ankara'yı destekliyor. Yemeğe çıkmadan önce İkdam gazetesine bir araya gelmiş olan gazeteciler derin bir huzur içinde sustular. Çünkü bu güzel sonuçta hükümet ve işgal sansürüyle boğuşa boğuşa görevini sürdüren yurtsever basının payı büyüktü. İstanbullu Türklerin bir bölümü işgalcilerle iyi geçiniyor, hiçbir şeyi umursamadan zevk ve sefa içinde yaşıyordu. Bir bölümü işbirlikçilerin ve yobazların telkinleri yüzünden milli mücadeleye karşıydı. Küçük bir bölüm de para için işgalcilere hizmet ediyordu. Ama çoğunluk Ankara'yı desteklemekteydi. İşgal olayı, galiplerin saygısızlığı, Yunan ordusunun vahşeti, Rumların gösterileri İstanbulluları çok çabuk uyandırmış, uyanış hızla her kesime yayılmıştı. Anadolu için olduğu anlaşılan her işe ve işleme destek vermeye başladılar. Bu hareketin bir lideri yoktu. Bu çok yönlü, büyük, karmaşık hareketin içinde yalnız aydınlar ve bürokratlar değil, her düzeyden birçok meslek ve milletten kadın ve erkek İstanbullular vardı. Anadolu'yu desteklemek, milli mücadelenin devam edebilmesi için İstanbul depolarındaki silah, cephane, askeri araç gereci Anadolu'ya kaçırmak, Anadolu için haber toplamak, Anadolu'ya geçmek isteyenlere yardımcı olmak ve gerektiğinde İstanbul için dövüşmek üzere gizli örgütler, gruplar, dayanışma birlikleri, hücreler kurulmuş, var olan dernekler, loncalar, topluluklar da bu harekete katılmışlardı. Buna karşılık İngiliz üniformasıyla dolaşan bir kısım Rumlar ve Ermeniler, Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin üyeleri ve ücret karşılığı av köpekliği yapan her milletten hayli Osmanlı da Anadolu'ya yardım edenleri keşfetmek, izleyip ihbar etmek, yakalatmak için durmadan çabalıyorlardı. Yakalanacak olanları zindan, işkence ve idam beklemekteydi. Ama görevli olan ya da payına bir görev düşen namuslu İstanbullular bu tehlikeleri göze alarak çalışıyorlardı. İstanbul yönetimi ile İngilizler bu buzdoğanın ancak su üstüne yansıyan bazı bölümlerinden haberliydiler. Gece muharip örgütünün yöneticileri Süleymaniye'deki güvenli evde buluştular. Binbaşı Ekrem çok sıkıntılı görünüyordu, hemen içini döktü. Şimdiye kadar kim Ankara'dan çağrı aldıysa derhal Anadolu'ya hareket etti. Bugün Harbiye Nezareti İstihbarat Müdürü ve Mustafa Kemal Paşa'nın sınıf arkadaşı Albay Asım Gündüz'e Ankara'ya çağrıldığını bildirdim. Ama gitmek için hiç beklemediğim bazı şartlar ileri sürdü. Şaşırdılar. Ne gibi şartlar? Binbaşı Ekrem cebinden not aldığı kağıtları çıkardı. Hanedandan bir şehzade ile birlikte Anadolu'ya geçmek, şehzadenin bir cepheye komutan yapılması, kendisinin de şehzadenin kurmay başkanlığına atanması. Yüzbaşı Aziz Hüdayi'nin yüzü cehennem taşı yalamış gibi buruşuverdi. Yahu diye bağırdı, bizim albay demek ki daha uyanmamış. Elbet bir gün o da uyanır. Durumu Ankara'ya bildirelim. Mustafa Kemal'in cevabı 2 gün sonra ellerine geçecekti. Çağrı iptal edilmiştir. Nalıncılar yokuşundaki türbenin arkasındaki avluda geniş omuzlu, koca elli, pala bıyıklı bir adam yerde duran 2 açık tabuta ağır makineli tüfeklerin parçalarını özenle yerleştiriyordu. Yüzbaşı Faruk, tüfeklerin durumu iyi mi Haydar Çavuş diye sordu. Irak'la silah arkadaşlığı yapmışlardı. İkisi de zehir gibi yüzbaşım, daha çok iş görür bunlar. Sen ne zaman Anadolu'ya geçeceksin? Haydar Çavuş kırgın önüne baktı. Soruşturdum beyim, bizi çağırmıyorlar. Haklıydı. Ankara hükümeti yıllardan beri cepheden cepheye koşturulan bu yorgun kuşakları silah altına çağırmıyordu. Çünkü elde yeni birlikleri donatacak kadar silah da yoktu cephanede. Çoğu da sakattı. Belki yetkililer savaşa doymuş bu eski askerlerin çağrıya uymayacaklarından da çekinmekteydiler. Küçük caminin aksakallı imamı avluya girdi. İstediklerini hazır ettik oğlum diye seslendi. Arkasında güvenilir mahalleliler vardı. Haydar Çavuş aceleyle tabut kapaklarını kapatıp sıkıca çiviledi. Biri tabutların üzerine kaç zamandır sandık dibinde saklandıkları için kırışmış bayrakları serdi. Binbaşı Ekrem ile İhsan Faruk'tan gelen haber üzerine divan yolunun ağzında bekliyorlardı. İkisi de gözlerine inanamadı. Faruk bayrağa sarılı iki tabutu taşıyan küçük cemaatin önüne geçmiş, sırtında imamın cübbesi, başında beyaz sarık ağır ağır yürüyerek yaklaşıyordu. Bir işgal devriye kolu komutanın emri üzerine durup cenazeleri ve yüzbaşı Faruk'u saygıyla selamladı. Faruk'un ağzı belli belirsiz bir gülümsemeyle kıvrıldı. Cenaze alayı Ayasofya'ya doğru rast geldi İngiliz subaylarının selamları arasında uzaklaştı. Makineli tüfekler biraz sonra Ayasofya'nın arkasındaki yanmış bir konağın enkazında oturan alaylı teğmen Ahmet Ağa'ya teslim edilecek, onun sandıkladığı silahlar iş makinesi hurda demir, değirmen taşı diye kapalı adı Zafer Ticarethanesi olan İnebolu Menzil Komutanlığı'na sevk edilecekti. Ekrem keyifle, "Vay deli fişek" dedi, dediğini yaptı. Üstelik yüksek rütbeli İngiliz subaylarına bayrağı da kendini de selamlattı. İhsan sözünü fazlasıyla yerine getiren Faruk'u gıpta ile izliyordu. Olacakları düşününce heyecandan midesi kasıldı. Doktor Hasan önüne geleni veba şüphesiyle hastaneye sevk etmişti. Haydarpaşa Hastanesi'nin tahlil sonuçlarını anlaştıkları şekilde bugün Selimiye Komutanlığı'na bildirmesi gerekiyordu. Polvarissa'dakiler bir kere daha sarsıldılar. Yunan taarruzu başlayınca Türk sürgünlerin bırakılmasını erteleyen İngilizler, 64 kişilik grubu da ikiye böldüklerini bildirdiler. Önce 37 sürgün serbest bırakılacaktı, belirsiz bir süre sonra da kalan 27 kişi. Kısacası Türklerle oynuyorlardı. Çoğu bezginlik içinde rutubetli ve haşeratla dolu odalara kapandı. Bazı sürgünler kışlanın arka bahçesine bir tenis kortu yaparak oyalanmaya karar verdiler. İş bölümüne göre Bitlis valisi Abdülhalik Renda, mülkiye müfettişi Şükrü Kaya, İttihat ve Terakki Partisi Genel Sekreteri Mithat Şükrü Bleda toprak kazacak, Dahiliye Nazırı Fethi Okyar, Diyarbakır Milletvekili Fevzi Pirinççioğlu, gazeteci Ahmet Emin Yalman taş kıracak, Marif Nazırı Sarhoş Şükrü ile İstanbul Milletvekili Numan Usta da arabayla moloz taşıyacaktı. Çökmemek için daha o gün hırsla işe koyuldular. Hastaneye sevk edilmiş 28 erin kolera olduğunu bildiren yazı Sultan Selim'in odasına yerleşmiş olan kibirli İngiliz komutanın önüne öğleden sonra geldi. Panikleyen İngilizler hiç vakit geçirmeden Selimiye'yi boşalttılar. Meydan Türklere kalmıştı. Dağ telsizlerinin yerleştirildiği açılmamış sandıklar hemen o gece bina dışına talimhanenin duvarı dibine taşındı. Sabahleyin de Bursalı Osman Çavuş telsiz kamyonlarının kapaklarını menteşelerinden sökerek mühürleri bozmadan içlerini boşalttı. Becerikli çavuş bir yandan çalışıyor, bir yandan da Libya'da silah arkadaşlığı yaptığı İhsan'a takılıyordu. "Teğmenim, maşallah hiç değişmemişsin, hala yakışıklı bir delisin." Depolarda işe yarar ne varsa yıldırım hızı ile sandıklandı. Talimhane duvarı dibinde 20 büyük, 75 küçük sandık birikmişti. İhsan Haydarpaşa Hastanesi'nden bir sıhhiye arabası istedi. Hava kararır kararmaz erler büyük sandıkları arabayla küçük sandıkları sırtla iskeleye taşıdılar. Rastladıkları iki İngiliz nöbetçiyi susturup bağladılar. Eski bir deniz subayı olan Korsan Murat Reis'in ışıkları söndürülmüş büyük motoru iskeleye yanaşmış bekliyordu. Başına iş açılacağından korkarak direnmeye yeltenen gümrükçü Halil'i silahla ikna etmek gerekti. Sandıklar motora yüklendi. Yüzbaşı Hikmet, Üsteğmen Hakkı ve o sabah nikahlandığı eşi Fahriye Hanım motora atladılar. Oynanan oyun birkaç gün içinde anlaşılacağı için artık İstanbul'da kalmaları mümkün değildi. Doktor Hasan da ilk fırsatta Anadolu'ya geçmek için Selimiye'yi terk etmişti. Hakkıyla Fahriye Hanım'ın durumunu öğrenen Derya Dil Reis neşelendi. "Biz de düğünü bu gece deniz üstünde yaparız. Kamaramı gelinle güveye veririm." Motor sessizce iskeleden ayrılarak burnunu boğaza çevirdi. Dikkati çekmeden düşman zırhlılarının arasından geçip Karadeniz'e çıkmaya çalışacak, devriye gezen Yunan savaş gemilerine yakalanması ertesi gün İnebolu'da olacaktı. O saatte İzmir Pasaport iskelesine de bir Yunan savaş gemisinin motoru yanaşıyordu. Yunanistan'ın İzmir Yüksek Komiseri Stergiadis, yardımcısı eski drama valisi Giritli Müslüman Naip Zade Ali, Yunanları desteklediği için yerini koruyan ve İzmir Belediye Başkanı Hacı Hasan Paşa, General Papulas ve karargah mensupları İzmir'in ileri gelen Rumları ve işbirlikçi bazı Türkler, iskelede Yunan Başbakanı Gunaris'i bekliyorlardı. Gunaris ordu yöneticileriyle yüz yüze konuşmak için İzmir'e gelmeyi uygun bulmuştu. Beraberinde Savaş Bakanı Theotokis ile yeni Genelkurmay Başkanı Kor General Dusmanis ve hükümetin askeri danışmanı Tuğ General Stratigos vardı. Karşılama töreni kısa sürdü. Gunaris ve beraberindekiler sivillerden ayrılarak hemen ordu karargahına hareket ettiler. Konak meydanındaki eski 17. Türk Kolordusu'nun tarihi karargah binasını şimdi Yunanlar ordu karargahı olarak kullanıyorlardı. Uzun masanın çevresinde herkes yerini alır almaz Gunaris konuya girdi. General Papulas, Türk ordusu daha da güçlenmeden taarruza geçilmesini isteyen raporunuzu Bakanlar Kurulu'nda uzun uzun görüştük. Önerinizi ilki olarak kabul ediyoruz. Fakat bu kez çok esaslı bir hazırlık yapıldıktan sonra taarruza geçilmesini uygun bulmaktayız. Papulas'ın ve kurmaylarının yüzleri asıldı. Gunaris gülümsedi. Açıklamalarımdan sonra gecikmeden korkmayacağınızı sanıyorum. Çünkü orduyu en mükemmel şekilde donatacağız. Papulas'ın sağında ordu kurmay başkanı Albay Konstantin Pallis, solunda da kurmay başkan yardımcısı Albay Sarianis oturuyordu. İkisinin de gözleri açıldı. Emrinize 1000 kamyon ve 250 ambulans daha vereceğiz. İzmir depolarında bulunan 37 ağır Türk topunu da kullanabileceksiniz. İngilizlerle görüştük, topları almanıza göz yumacaklar. Son 7 kuşağı silah altına alarak genel seferberliğimizi tamamlıyoruz. Ayrıca Anadolu'ya ana vatandan 2 tümen daha yollayacağız. Gerekirse Anadolu'daki soydaşlarımızdan da yararlanacağız. Küçük Asya ordusunun mevcudunu 225 bin kişiye çıkarmaya karar verdik. Yunan tarihinin en büyük ordusunu kurmak istiyoruz. Açıklamasını etkili bir cümleyle bitirdi. General, millet bu fedakarlığa karşı sizden bir tek şey istiyor. Kesin zafer. Hepsinin kaygısı uçup gitmişti. Böyle bir savaş makinesinin kurulması için aylarca beklemeye değerdi. General Papulas heyecandan iyice boğuklaşmış bir sesle, "Sayın Başbakan," dedi, "ben de millete ve hükümete kesin zafer vaat ediyorum." Akdeniz güneşinde yıkanan Sakız Adası'nın kuzeyindeki Kardamilla köyü sabahleyin telaşlı çan sesleriyle çalkalanıyordu. Evinin taş duvarı dibine çömelmiş, kemiklerini ısıtan Dimitri Baba irkildi. Vakitsiz çan çaldığına göre mutlaka biri ölmüş olmalıydı. Doğrulmak istedi ama bacakları öyle tatlı uyuşmuştu ki caydı. "Ben iyi ki yaşıyorum," diye geçirdi içinden. Bu yıl toprak erken uyanmış, ağaçlar çok çabuk donanmıştı. Ayaklarının dibinden yavru bir kertenkele aktı. Hava reyhan kokuyordu, birinin geçtiğini görünce seslendi. "Kim ölmüş?" "Hiç kimse, bütün gençleri askere alıyorlar." Kuru ceviz kabuğu gibi buruşuk yüzünü uğuşturdu. "Doğru bilmişim," dedi kendi kendine. "İşin ucunda yine pis ölüm var." Birçok genç gibi Dimitri Baba'nın torunu Panayot'ta asker olacaktı.